Ayrım 3.
Sayfa 27. Bunu biraz geç kavradım, kabul. Ama denemesini küçük yaştan beri yapmışımdır. Daha çocukken şarap içmenin de tütün gibi önceleri gençlerin bir gösteriş merakı, sonraları da kötü bir alışkanlık olduğuna inanırdım. Belki de bu sertçe yargıda Namburg şarabının da suçu vardır. Şarabın keyif verdiğine inanmak için Hristiyan olmalıydım. Yani benim için tam saçmalık olan şeye inanmalıydım. İşin şaşılacak yanı, az içkinin bir de sert değilse alabildiğine keyfimi kaçırmasına karşılık çok içmeye karşı bir deniz kurdu gibi dayanıklı oluşumdur. Daha çocukken göstermişimdir bu konuda yürekliliğimi. Saygıdeğer Schlapforta'da öğrenciyken kalemimde örneğin Salutius'un tokluğuna, yokluğuna erişme tutkusuyla uzun Latince ödevimi geceleyerek bir oturuşta yazmak ve temize çekmek, sonra da Latincemi ağır çaplı birkaç grogla sulamak, bütün bunlar saygıdeğer Schlapforta'ya hiç yaraşmasa bile hem benim bünyeme hem de Salustius'unkine vız gelirdi. Sonraları orta yaşlılığıma doğru her türlü ispirtolu içkiye karşı gitgide daha kesin cephe aldım. Ben et yememeyi de kendimde denemiş, sonra beni doğru yola getiren Wagner gibi düşman kesilmiştim onu. Ama düşünceye dönük tüm yaratılışlara, alkollü içkilerden hep uzak durmalarını neden salık versem gene azdır. Su ne güne duruyor? Su almak için bol bol çeşmesi bulunan yerleri yiye tutarım. Nice, Torino, Sils gibi. Bir bardak içki beni canımdan bezdirir. In vino veritas derler. Şarabın içinde doğrular yatar. Sanırım ki burada da doğru kavramı üstüne herkesle çatışıyorum. Ben de tin suların üzerinde dolanır. Ve Tanrı'nın tini suların üzerinde dolanıyordu. Tevrat, Yaratılış Suresi 1. bölüm 2. kısım. Kurallarımdan birkaçını daha çıtlatayım. Bol bir yemek az yemekten daha kolay sindirilir. İyi bir sindirimin ilk koşulu midenin bütünüyle çalışmasıdır. Midesinin büyüklüğünü bilmeli insan. Gene bu yüzden tabidotlarda yenen ve benim aralıklı kurban törenleri dediğim o bitmek tükenmez bilmez yemeklerden sakınılmalıdır. Aralarda hiçbir şey yememeli, kahve içmemeli, kahve kasvet verir. Çay yalnız sabahları yarar, az ama koyu olmalı. Gerekenden bir damlacık açık olsa çok dokunur, bütün gün kırıklık yapar. Herkesin kendine göre bir kararı vardır bunda. Sınırları dar, belirlenmesi güçtür. Sinir yıpratıcı bir iklimde çayla başlanması salık verilmez. Bir saat öncesinden bir fincan koyu, yağı alınmış kakao ile başlamalı. Elden geldiğince az oturmalı açık havada. Yürürken doğmayan, kasların da birlikte şenlik yapmadığı hiçbir düşünceye güvenmemeli. Ön yargıların hepsi bağırsaklardan gelir. Bir kez daha söylemiştim. Kutsal tine karşı işlenen asıl günah kaba etlerdir. Yer ve iklim sorunu yakından bağlıdır beslenme sorununa. Her yerde yaşamak kimsenin harcı değildir. Bir kimseye bütün gücünü gerektiren büyük ödevler düşüyorsa, burada seçim alanı üstelik çok daha dardır. İklimin metabolizma üzerine, onun ağırlaşmasına, hızlanmasına etkisi öyle büyüktür ki, yer ve iklim konusunda atılacak yanlış bir adım, bir kimseyi yalnızca ödevinden uzaklaştırmakla kalmaz, onu daha baştan alıkoyabilirdi. Yüzünü bile görmez ödevin. Hayvansal dirim gücü onda hiç yetesiye büyük olmamıştır ki insana bunu yalnız ben yapabilirim dedirten bir özgürlük benliğini ağzına dek doldursun. Bir bağırsak tembelliği küçücük de olsa bir kez kötü alışkanlık durumuna geldi mi bir dehayı orta değerde biri almadımsı bir şey yapmaya yeter. Tek başına Almanya iklimi bile yiğitçe dayanacak sağlamlıkta bağırsakları yıldırmaya yeterlidir. Metabolizmanın hızı, düşünce ayaklarının çevikliğiyle doğru orantılıdır. Bir tür metabolizmadır düşüncenin kendisi de. şimdiye dek kafalı insanların yaşadığı, nüktenin, incelmenin, hayınlığın mutluluktan ayrılmaz sayıldığı, dehanın her neyse zorunlu olarak yurt edindiği yerleri bir yana koyun. Hepsinin eşsiz kuru bir havası vardır. Paris, Provins, Floransa, Kudüs, Atina. Bu adlar da kanıtlıyor ki deha kuru havaya, duru göğe, yani metabolizma çabukluğuna, hiç durmadan ve çok büyük ölçüde erke bütünlemesi yapma olanağına bağlıdır. Önümde örneği var. Özgür yaratılmış, değerli, kafalı biri, tek iklim konusunda işgüdü inceliği olmaması yüzünden dar kafalı bir uzman, köşesine sinmiş hırçın biri olup çıktı. Hastalığın beni sağduyulu olmaya, gerçekteki sağduyu üstünde düşünmeye zorlamasaydı, benim sonum da bundan başka türlü olmazdı. Şimdi iklim ve hava etkileri, uzun bir alıştırma sonucu, kendimde pek duyar, güvenilir bir aygıtta okur gibi okuyor. Örneğin Torino'dan Milano'ya kısa bir yolculuk sırasında havanın nemlilik derecesindeki değişikliği bedenimde ölçüyorum da son 10 yılı dışında yaşamımın, tehlikeli yıllarımın hepsi benim için yanlış, kesin olarak yasaklanmış yerlerde geçtiğini düşününce tüylerim ürperiyor. Namburg, Schlapforta, genellikle Thüringen, Leipzig, Basel, Venedik. Hepsi de bünyem için birer yıkım olan yerler. Daha genel olarak bütün çocukluğumdan, gençliğimden bir tek iyi anım varsa bunu törel dedikleri nedenlerle, örneğin kendime göre bir çevrenin yokluğuyla, ki doğru olduğu su götürmez, açıklamak ahmaklık olurdu. Çünkü aynı yokluğu bugün de çekiyorum. Keyfimi kaçırıp beni yıldırmıyor bu. Fizyoloji konusundaki bilgisizliğim, o kahrolası ülkücülük, işte asıl bahtsızlığı, gereksiz, aptalca yanı, bana hiçbir yararı dokunmayan, artık giderilmesi, ödeşilmesi olmayan yanı budur yaşamımın. Attığım tüm yanlış adımları, işgüdümün büyük yanılgılarını, beni yaşamımın ödevinden saptıran alçak gönüllülüklerimi, örneğin filolog oluşumun, hep bu ülkücülüğün sonuçları olarak açıklıyorum. Neden hiç değilse hekim ya da gözlerimi açacak başka bir şey olmadım? Basel'de olduğum sıralar, bütün düşünce düzenim, bu arada günlük zaman bölümüm, olağanüstü güçlerin hepten anlamsızca kötüye kullanılmasıydı ve bu tüketimi karşılayacak güç kaynağım da yoktu. Tüketim ve bütünleme üstüne düşünmüyordum bile. Her türlü ince bencillik, buyuran bir işgüdünün gözeticiliği eksikti. Kendimi herkesle bir tutmaktı bu. Çıkar gözetmemekti. Ayrı olduğum unutmaktı. Bu yüzden hiç bağışlayamayacağım kendimi. Neredeyse iş işten geçmek üzereyken, neredeyse iş işten geçmek üzere olduğu için, yaşamımın bu temel çılgınlığı, ülkücülük beni düşündürmeye başladı. Anca hastalık getirdi aklımı başıma. Beslenme konusunda seçmek, yer ve iklim seçmek, her ne olursa olsun yanılmamak gereken üçüncüsü de dinlenme yolunu seçmektir. Burada da bir kafa kendine özgü olduğu ölçüde yapabileceklerinin, yani kendine yararlı olanın sınırı o denli dardır. Her türlü okuma benim için dinlenmeden sayılır. Dolayısıyla beni kendimden çekip alan, başka bilimlerde, başka ruhlarda gezmeye çıkaran, artık önemsemediğim şeylerden sayılır. Önemsediğim şeylerin yorgunluğunu alır zaten okumak. Sıkı çalışma dönemlerinde tek kitap göremezsiniz çevremde. Bir kimseyi yakınımda konuşturmaktan, giderek düşündürmekten bile sakınırım. Bu da okumak olurdu. Bilmem dikkat ettiniz mi? Gebeliğin düşünceyi ve bütün örgenliği içine attığı o derin gerilim durumunda rastlantılar, dıştan gelen uyarım pek yaman etki yapar, pek derinden koyar. Rastlantılardan, dış uyarımdan elden geldiğince kaçınmalıdır insan. Düşünce gebeliğinde işgüdünün yapacağı ilk akıllıca iş, çevresine bir çeşit duvar örmektir. Yabancı bir düşüncenin gizlice duvardan atlamasına göz yumar mıyım hiç? Bu da okumak olurdu. Çalışma ve doğurganlık çağı ardından dinlenme çağı mı geldi? Gelsin şimdi hoşa giden, ince buluşlarla dolu öğretici kitaplar. Almanca kitaplar mı olacak dersiniz? Kendimi elimde bir kitapla yakalayabilmem için 6 ay geriye dönmeliyim. Neydi acaba? Victor Brochard'ın benim Larsiam'dan da iyi yararlandığı pek güzel bir incelemesi. Le Skeptic Grec. Şüpheciler her dediği 3-5 anlama gelen filozoflar ulusu içinde tek saygıdeğer örnek. Başka zamanlarsa hemen hemen aynı kitaplara geri dönerim hep. Az sayıda benim için sınanmış kitapları. Belki de bana göre değildir ve çeşitli okumak. Bir okuma odasına girmek beni hasta eder. Çok ve çeşitli şeyleri sevmek de bana göre değildir. Yeni kitaplara karşı güvensizlik, giderek düşmanlık, benim işgüdüme hoşgörüden, larger decor'dan, yardımseverlikten daha bir uygun düşer. Yani geniş yüreklilikten. Aslında dönüp dönüp okuduklarım bir avuç eski Fransızdır. Ben Fransız ekinine inanırım hep. Avrupa'da ekin adına başka ne varsa hepsini bir yanlış anlaşılma sayarım. Alman ekinine gelince söze edilmeye bile değmez. Almanya'da karşılaştığım birkaç yüksek ekinli kişi, beğeni konusunda hiç kimsenin boy ölçüşemeyeceği, Bayan Cosima Wagner başta olmak üzere, hepsi de Fransız soyundan gelmeydiler. Pascal'ı okumayışım ama Hristiyanlığın en öğretici kurbanı olarak, canavarlığın o en tüyler ürpertici türündeki mantık gereğince önce bedeni, sonra tini ağır ağır öldürülmüş kurbanı olarak sevişim, düşüncemde, kim bilir belki de bedenimde, Montaigne'in kabına sığmazlığını bir şeyler bulunuşu, sanatçı beğenimin de Molière, Corneille, Racine atlarını öfkelenerek de olsa Shakespeare gibi bir yaban dehaya karşı savunuşu. Gene de en yeni Fransızları tadına doyum olmaz bir topluluk saymama engel değil bunlar. Hangi geçmiş yüzyılda şimdi Paris'te olduğu gibi böyle hem meraklı hem ince psikologlar bir araya toplanmıştır, doğrusu bilmiyorum. Saymayı şöyle bir deneyelim. Çünkü sayıları hiç de az değil. Paul Bourget, Pierre Loti, Gibb, Melhac, Jules Lemaitre ve özellikle sevdiğim bir gerçek Latini, güçlü soydan birini anmak için Guy de Manuspant. Söz aramızda bu kuşağı, hepsi de Alman felsefesiyle baştan çıkmış olan büyük öğretmenlerimden bile üstün tutuyorum. Örneğin Baytay'ın büyük insanları, büyük çağları yanlış anlayışını Hegel'e borçludur. Almanya nereye girse ekini berbat eder. Ancak savaş kurtardı Fransız düşüncesini. Stendhal yaşamının en güzel rastlantılarından biridir. Yaşamımda çağ açan ne varsa hepsi de rastlantıyla önüme çıktı, başkalarının salık vermesiyle değil. Paha biçilmez erdemleri vardır onun. Saklı olanı gören o psikolog gözü, en büyük gerçekçinin yakında olduğunu anımsatan Ex ange Napoleonem pençesinden belli olur Napolyon. Olguları, kavrama yetisi ve sonunda, ki az erdem değil bu da, dürüst bir tanrısız oluşu. Fransa'da 40 yılda bir rastlanan, neredeyse hiç bulunmayan bir tür. Prosper Mérimée'yi saygıyla anayalım. Belki de Stendhal'ı kıskanıyorumdur. Tam benim yapacağım en güzel tanrısız nüktesini aldı elimden. Tanrının tek özürü var, olmayışıdır. Ben de bir yerde şöyle demiştim. Bugüne dek varlığa karşı en büyük itiraz neydi? Tanrı. Lirik ozan üstüne en yüksek kavramı Heinrich Heine verdi bana. Öylesine tatlı, öylesine tutkulu bir musikiyi bin yıllar arasında boşuna arıyorum. O tanrısal hayınlık vardı onda. Yetkinliği bunsuz düşünemem ben. İnsanlara, ırklara değer biçmek için Tanrı ile satiri zorunlu olarak bir arada düşünüyorlar mı ona bakarım. Ya Heine'nin Almanya'yı kullanışı, bir gün Heine ile benim Alman dilinin rakipsiz ilk sanatçıları olduğumuzu, öbür Almancıkların yaptıklarını fersah fersah açtığımızı söyleyecekler. Byron'ın Manfredi ile derin bir yakınlığım olmalı. O uçurumların hepsini buldum içimde. 13 yaşımda olgundum bu yapıt için. Manfred'in yanında Faust adını anmaya cesaret edenlere söylenecek sözüm yok. Şöyle bir bakarım o kadar. Hepten yoksundur Almanlar büyüklük kavramından. Kanıt Schumann. O iç bulandırıcı, Saksonyalı'ya öfkemden bir Manfred açılışı, Uvertür de ben yazdım. Hans von Bülow'un nota kağıdı üstünde hiç böyle bir şey görmediğini söylemişti. Öterpe'nin ırzına geçmekmiş bu. Shakespeare anlatacak en yüksek düşüncemi aradığımda hep Sezar tipini tasarlamış olması gelir aklıma. İnsan böyle bir şey düşünmekle çıkaramaz. Ya öyledir ya değildir. Büyük ozan yalnız öz gerçeğinden beslenir. Öyle ki sonunda yapıtlara dayanamaz olur üstelik. Zerdüştüme şöyle bir göz atayım yeter. Dayanılmaz bir hışkırık nöbeti içinde kendimi tutamaksızın odamda yarım saat bir aşağı bir yukarı gezinirim. Hiç kimseyi okurken Shakespeare'de olduğu gibi paralanmaz yüreğim. Soytarılığı böyle gerekli bulmak için nasıl acı çekmiş olmalıdır bir insan? Hamlet'i anlıyor musunuz? Şüphe değil, kesinliktir insanı deli eden. Ama bunu duymak için derin olmalı, uçurum, felsef olmalı. Doğrudan korkarız hepimiz. Hem açıkça söyleyeyim, sezgimle %100 inanıyorum ki bu en tüyler ürpertici yazın türünün yaratıcısı, burada kendi kendine eziyet eden Lord Bacon'dur. Ne düşündüklerini bilmeyen, kuş beyinli Amerikalılara acınacak gevezeliklerden bana ne? Görümlerin en yaman gerçekliklere verme yetkisi, en yaman eylem gücüyle, en canavarca eylem ve cürüm gücüyle yan yana bulunmakla kalmaz yalnız, üstelik onları gerektirir de. Sözcüğün en yüksek anlamında ilk gerçekçi olan Lord Bacon'un neler yaptığını, ne istediğini, kendi kendisiyle ne yaşadığını bilebilmek için onu yeterince tanımaktan çok uzağız daha. Hepinizin canı cehenneme bayeleştirmenler. Tutun ki Zerdüştüm'ü bir başka atla, örneğin Richard Wagner'in adına vaftiz ettim. İnsanca, pek insanca yazarının Zerdüştüm bilicisi olduğunu çıkarmaya 2000 yılın uzgörüsü yetmezdi. Yaşamımın dinlenmelerinden söz açmışken, hepsinin ötesinde beni en derinden, en içten dinlendiren şeye karşı minnet borcumu birkaç sözle söylemem gerekiyor. Bu da hiç şüphesiz Richard Wagner'le yakından düşüp kalkmam olmuştur. İnsanlarla kurduğum öbür ilişkilere metelik vermiyorum. Ama Tripşen'de geçirdiğim günleri, o karşılıklı güven, sevinç, yüce rastlantılar ve derin anlarla dolu günleri her ne pahasına olursa olsun yaşamımdan silmek istemem. Başkaları Wagner'de neler yaşamıştır bilmem. Bizim göğümüzden bir tek bulut bile geçmedi. Burada bir kez daha Fransa konusuna dönüyorum. Wagner'i kendilerine benzer bulmakla onu saydıklarını sanan Wagnerciler ulusuna karşı ağzımı bile açmam dudak bükerim yalnız. Ben ki Alman olan her şeye en derin içgüdülerimle yabancıyım. Öyle ki bir Alman'ın yakınımda olması bile sindirim gecikmesi yapar. Ben Wagner'le ilk karşılaştığım zaman hayatımda ilk kez derin bir nefes aldım. Wagner'i dış ülke olarak Alman erdemlerine bir karşıt, bir canlı karşı koyma olarak duyup saydım. Bizler çocukları 1850 yıllarında geçenler Alman kavramına karşı çaresiz kötümseriz. Bizler ancak devrimci olabiliriz. Düzmece softaların başta olduğu bir düzene göz yumamayız. Ama şimdi renkleri değişmişmiş. Artık kızıllara bürünüyorlar. Birinci üniforması kuşanıyorlarmış. Benim için hepsi bir. Uzun sözün kısası Wagner devrimciydi. Almanlardan kaçmıştı. Sanatçı olarak insanın Avrupa'da Paris'ten başka bir yeri yurdu olamaz. Wagner sanatını anlamanın koşulu, o beş sanat duyusunun deliketsi, o ayrımları sezen parmaklar, psikolojik sayrılık, hepsi Paris'te bulunur. Biçim sorunlarında bu tutku, misenskeni, böylesine özümseme Paris'ten başka hiçbir yerde yoktur. Tam Paris'i önemseyişidir işte bu. Paris'i bir sanatçının ne düşler beslediğini, gözü nasıl yükseklerde olduğunu Almanya'dakiler düşünemezler bile. Alman kuzu gibidir, Wagner ise hiç öyle değil. Neyse Wagner'in asıl yerini, yakın akrabalarının kimler olduğunu daha önce uzun uzadıya anlattım. İyi ve kötünün ötesinde 256. bölüm. Genç Fransız romantiklerini, Delacroix'ların, Berlioz'ların, O yücelerde uçan ve coşturan soyu, kökten hastalar, doğuştan onmazlar, hepsi de anlatım bağnazları, tepeden tırnağa virtüözler. Kimdi zaten vaktinin ilk zeki savunucusu? Charles Baudelaire. Dede Kur'an'ı da ilk anlayan, koskoca bir sanatçı kuşağının babası, o örnek dekaden, belki en son savunucusu da oydu. Nedir Wagner'de hiç bağışlamadığım? Almanlara dek inmiş olması, Alman yurttaşı olması. Almanya nereye girse ekini berbat eder. İyice bir düşünürsem, Wagner musikisi olmadan çekilmezdi gençliğim. Almanların arasına düşmüşüm bir kez. Dayanılmaz bir baskıdan kurtulmak için afyon ister. İşte böyle, bana da Wagner gerekti. Wagner, Alman olan her şeye karşı en iyi panzehirdir. Zehir olmasına zehirdir o başka. Tristan'ın bir piyano partisyonu olduğu andan beri saygılar. Bay von Bülow. Wagnerciyim. Wagner'in daha önceki yapıtlarını kendimden aşağı pek beylik, pek Alman buluyordum. Ama bugün bile Tristan gibi yaman büyüleyen, o tüyler ürpertici, o tatlı sonsuzluklarla dolu başka bir yapıtı tüm sanat dallarında boşuna arıyorum. Leonardo da Vinci'nin tüm gizemleri Tristan'ın ilk notasıyla büyülerini yitiriverdiler. Bu yapıt Wagner'in non plus ultrasıdır. En üstün, daha üstü olmayan. Onun yorgunluğunu ise usta şarkıcılar ve yüzükle çıkarmıştı. İyileşmek Wagner gibilerinde bir gerilemedir. O yapıtı anlayacak, olgunlukta olmam için tam çağında hem de Almanlar arasında yaşamamı en büyük mutluluk sayıyorum. Psikolog olarak bilme isteği bende bakın nerelere varıyor. O cehennem tatlarını duymak için yeterince hasta olmayan kişiye dünya nasıl yoksuldur? Bu gizemci deyimi kullanabilirim. Neredeyse kullanmak zorundayım burada. Wagner'in elimden gelen korkunç işleri, yalnız kendime vergi kanaatlerle girdiği o bilinmez esrimelerle dolu 50 dünyayı benden iyi kimse duyup tanıyamaz. Bense en tehlikeli, en sorunsal şeyleri bile kendi yararıma çevirmek için yeterince güçlü olduğumdan, Wagner'in yaşamımın en büyük veli nimeti sayıyorum. Onunla akraba olduğumuz yan, bu çağ insanları çekebileceğimizden çok daha derin, bu arada birbirimizden de çekmiş olmamızdır. Bu da kıyamete dek birbirine bağlayacaktır atlarımızı. Almanlar arasında Wagner'in bir yanlış anlaşılma olduğu nasıl kesinse, benimki de öyledir, öyle kalacaktır hep. Önce psikoloji ve sanatta kendinizi 200 yıl sıkıya sokmanız gerekiyor. Bay Cermenler. Ama giderilir mi hiç böyle bir şeyin yokluğu? Bir sözüm daha var en seçilmiş kulaklar için. Asıl istediğim nedir musikiden? Ekim ayında bir öğle sonu gibi duru ve derin olsun. Kendine özgü, taşkın ve nazlı olsun. Çıtı pıtı tatlı bir kadın, iyemli, dönek bir kadın olsun. Bir Alman'ın musiki nedir bilemeyeceği hiçbir zaman kabul edemem. Alman musikicisi dediklerimiz, başta en büyükleri hep yabancıydılar. Islav, Hırvat, İtalyan, Flemenkli ya da Yahudi. Böyle olmayanlar da Schütz, Bach, Handel gibi artık soyu tükenmiş güçlü Almanlardandı.